Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist Profesör Doktor Medayim Yanık'la mutlu evliliklerin izini sürmeye, araştırmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç programdır eş seçimi üzerine konuşuyoruz. Eş seçimi üzerine konuşurken de hocamızın kıymetli çalışması Desti İzdivaç Kim Kiminle Evlenirse Mutlu Olur adlı kitabından yol alıyoruz. Özgün bir çalışma alanında hem Türkiye'de belki dünyada. Hocam, eş seçimini konuşmaya başlamıştık. Yine bu programda da isterseniz şöyle bir özet geçmiş. Ben bizi belki yeni dinleyenler oluyor olabilir. Neden bahsediyoruz? Nasıl bir süreç izledik? Hem böyle bir kısa bir özet. Bu arada programımızı daha önce dinlemeyenler için, dinlemek isteyenler erkamradyo.com'da arşiv bölümünde eski kayıtlara ulaşabilirler. Bunu hatırlatmış olalım. Buyurun hocam.
Şimdi Desti İzdivaç kitabındaki temel yaklaşımımız şu: insanlar doğru eş seçiminde bir mesafe edinebilirler, bir daha doğru bir anlayış haline gelebilirler. Mutlak anlamda bilemeyebilirler ama daha iyi bilen haline gelmenin mümkün olduğunu. O yüzden ister kendilerinin evlilik sürecinde, ister çocuklarını evlendirme sürecinde kişilerin veya anne babaların bu evlilik meselesiyle ilgili biraz hani düşünme, kitap karıştırmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum. Temel önerisi şuydu bu kitabın: beş unsur açısından kişinin kendisinin ve eş adayının profilini çıkarmak. Sonra da dört kriterle bu iki profil birbirine ne kadar uygun veya değilin kararını vermek. Bu beş unsur fiziksel görünümdü. İki tarafı fiziksel açıdan değerlendirmekti. İkinci, iki kişinin çoklu zeka yaklaşım açısından bir değerlendirmesiydi. Üçüncü, kişilik açısından birbirlerine benzerliğin ve farklılığın profilini çıkarmaktı. Dördüncü, sosyal kimlik olarak birbirlerine ne kadar benzer, ne kadar farklılar, bunun analizini yapmaktı. Beşinci olarak da evlilik felsefesi açısından birbirlerine ne kadar yakın, ne kadar uzaklar, bunun resmini çekmekti. Şimdi eğer kişiler bu resmi çekti, yan yana koydu, iki profili yan yana koydu, peki o zaman bunun uygunluğunu nasıl yapacağız? İşte burada da dört kriter yaklaşımını öneriyorum. Dört kriter şu: bu iki kişi birbirine ne kadar denk, bu iki kişi birbirine ne kadar benzer veya ne kadar farklı, benzerliği daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Üç, bu iki kişi bir araya gelirse olabileceklerin farkına varıp bunu satın alıp almadığını farkına varmak. Dördüncü olarak da kötü, riskli ve zor kişinin ayırt edilmesini sağlamak. Belki burada beşinci kriter olarak da, çünkü kitabın diğer bölümlerinde aslında bu yerleştiriliyor, duygulara da bakmak. Beraberinde aslında duygu kitap boyunca yayılmış bir şey kriterlerden, ama duygularımız ne diyor bu iki şeyde, bu iki profilin yan yana olmuş olmasında duygularımız ne diyor? Ben kitapta duyguları özel bir bölüm haline getirmedim. Çünkü duyguların her yerdeki unsurun içinde var olduğunu, çünkü karar verme denen şey, görme denen şeyin sadece mantıkla olan değil, o kriterleri de analiz yaparken de değerlendirirken de bunun hem duygu ve hem akılla beraber yapıldığını varsaydığım için duyguyu ayrı bir bölüm olarak yapmadım. Bazıları hani bunu anlamakta zorluk olabilirse, kişiye karşı duyguyu da nasıl hissediyor, ne hissediyor da temel mesele olarak alabilirler. Zaten hani duygunun olmadığı, kitabın içinde birçok yerde var, duygunun olmadığı yerde bir yürüme, bu evlilik kararına evet demeyi önermiyoruz zaten. Evet. Onun içinde.
Burada ilk şeyimiz denklikti. Evet. Dört kriter, evet, yaklaşımında ve denkliği biraz açsak hocam ve sırayla devam
denklik,
etsek.
Denklik aslında güçlü bir kavram. Hem gelenekte olan bir kavram, hem modern psikolojide bir kavram. Modern psikolojide bir piyasa değeri olarak farz ediliyor. Bizim geleneğimizde ise davul dengi dengine diye denklik olarak. Modern psikolojideki eş seçimi veya evlilik ilişkilerini anlatan teorilerde sosyal değişim kuramı gibi bir şey olarak kabul edilir. yaklaşımı şudur. Aslında insanların da sosyal kapitaller üzerinden bir piyasa ederi vardır. Hani böyle mal pozisyonu gibi değil ama her birimizin diyelim ki nasıl birincilik futbolcusu, ikincilik futbolcusu, amatör düzey futbolcusu gibi bir hali var ise insanların da aslında piyasa değeri vardır. İşte fiziksel gözünün zekasından, para kazanma potansiyelinden, sosyal kökeninden, hayata bakış açısından eden bir onun toplamını etkileşiminden oluşan bir mimarisi vardır. Ve bu mimari açısından insanlar birbirlerinden farklıdır. Denklik denen şey bu mimari farklılıkta birbirine yakın olan insanların bir araya gelmesidir. Tersi de şudur. Bu toplam mimari açısından diyelim ki işte iki tane birbirinden farklı kişinin bir araya gelmiş olması kişi de ya yanlış evlilik yaptım, eş dengemi bulamadım, ucuza gittim, karşılığım bu değildi, ben bunu hak etmiyordum türünden bir algıya sebep olabilir. Memnuniyetsizliğe sebep olabilir. Bu da hem evliliği sürdürme sorununda sorun olabilir hem de ayrılma düşüncelerini destekleyebilir. Bir nevi bu şey gibi hani piyasa değeri biraz sert bir cümle social exchange teorisi. Evet. Gıcık bir şey aslında.
Çok gıcık, çok bize böyle çok uymayan, kulak tırmalayan
bir şey. Derste anlattığımda öğrencilerin suratları çok ekşirdi bu meselede ama güçlü teorilerden bir şeydir. Bize bir şey anlatır, bir şey söyler. Yani bu şunu diyor aslında. Yani diyelim ki siz ev alacaksınız ama diyelim ki parayla ev arasındaki dengeyi bu öğrenemediğiniz zaman sanki aldatılmışlık duygusu yaşarsınız veya diyelim ki piyasada işte eş seçerken bilmediniz veya diyelim ki anlayamadınız, nadiren de kandırıldınız, yani nadir olur o ama daha şey, bu bir uyumsuzluk yaratır. Ben işte diyelim ki doğru şeye denk gelmedim, dengime olmadı. Bu bir yaşam boyu devam eden bir felsefeye sebep olabilir. Bazıları bunu vehmeder. Hani gerçekte öyle bir şey yoktur. Kendi narsizminden dolayı böyle bir şey yapar. Onu kastetmiyor.
Büyüklenmecilik.
O başka bir problem. Bazen de insanlar gerçekten kendi evlilikler hakkında yeterince düşünmeden, yeterince bir bilgi kanaati olmadan daha erken, daha hızlı, daha acemice evlenip gerçek bir karşılıklarını bulamayabilirler gerçekten de. Böyle bir sorun olduğunda da pahalıya patlayabilir.
Evet.
Pahalıya patlayabilir. O yüzden hani piyasa değerine double dengine yani birinci lig oyuncusunu üçüncü lige oynatmak eziyet olabilir veya işte ne bileyim bir takımı amatör ligi şeyi almak bir takımı bozabilir.
Ama hocam bir taraftan da bu davul bile dengine sözü de bir deyim, bir atasözü belki ama belki tarih boyunca da edebiyatta görüyoruz birçok aşk acısına karşılıksız aşka sebep de olmuş bir söz bir taraftan. Yani böyle çok sevip aşık olup o denklikten dolayı kavuşamayan insanlar ya da işte aşkı karşılıksız kalmış yüreği yanık insanlar var.
İşte bu sosyal fenomenleri ortalamalar üzerinden, geneller üzerinden konuşmak başka bir şey. İki kişi özelinde konuşmak başka bir şey. Evet. Şimdi diyelim ki o birbirlerine güçlü şekilde aşık olmuş kişilerin diyelim ki aşkın kapital değeri bence çok kıymetli bir şey. Evet. Yani şimdi modern dünyada diyelim ki kapitaller var. Kapital şu demek, değeriniz nedir? Yani bir insanın diyelim ki zeka bir değer artık, güzellik bir değer.
Sermaye gibi bir şey.
Mesela güçlü bir şekilde aşık olduğun ve hayatın boyunca da aşık kalabileceğin biriyle evli olmak o kadar para değeri yüksek ki yani şey değeri yüksek. O birinin başına gelmiş olması müthiş bir şey.
Evet.
Hele gerçekten sahici bir şeyse o kişiyle de ömür boyu öyle kalabilecekseniz bence bütün kriterleri alt üst eder.
Tabii.
Bu diğer şey hani toplamdaki ortalamalar üzerinden konuşuyoruz. Bireyler üzerindeki o bütüncül teke tek analizde çok şey değişir.
Aynen öyle hocam. Benzerlik meselesi gerçi sık sık konuşuyoruz. Bunu vurguladık başından beri Biraz da buna hocam değinsek. Bu dört kriter içerisinde
şimdi,
benzerlik.
Şimdi sosyal psikolojide yaklaşık işte diyelim ki bir 70-80 yıllık olan bir tartışma bu. Benzerler mi iyidir? Farklılar mı iyidir? Hatta eşler kendilerine benzeyeni mi seçerler, yoksa farklı olan tencere kapağını falan mı bulur, yoksa farklı olan, bambaşka olan bizi mi çarpar?
İşte zıt kutuplar çeker mi?
Evet, zıt kutuplar birbirini çeker mi? Ve daha da büyük soru, hadi diyelim ki benzerler mi bir araya gelse daha uyumlu yaşar, farklı olanlar, zıt olanlar mı? Aslında bu tartışma benzer olma tarafına doğru çözülmüş bir mesele. Yani benzer olmanın hem çekimde daha fazla oluşturduğu, hem de kalıcı olarak bir ilişkiyi sürdürmede daha iyi olduğu yönünde araştırma bulgularının geneli bunu gösteriyor. Araştırma bulguları yine ortalamalardan bahsediyoruz. Yoksa zıt özellikler üzerinden birbirleriyle çekim yapıp da belki çekebilir ama kalıcı bir ilişki zor olabilir. Şuna netiz, hani biz bu beş unsur açısından birbirlerine ne kadar benzer ise bir evliliğin seyrinin daha iyi olacağı söylenebilir. Ama zaten hani mutlak anlamda benzerlik tıpatıplık olamaz. Biliyorsun tek yumurta ikizi bile bir düzeye kadar benzer olabiliyor. Yani iki tane farklı insanın benzerliği dediğimiz şey, çok genel bir şeyden bahsediyoruz.
Mizaçları çok farklı olabiliyor. Çok farklı olabiliyor. O zaman burada kişiler bütün bu beş unsura baktılar. İşte denklik vesaire, o kriterlere de baktılar. Şimdi benzerlik açısından da belki şöyle bir tablo olabilir. Böyle oldukça benzer, benzer, farklı ve oldukça farklı yönlerini kişi, bu bütün hani hem sosyal kimlik hem kişilik, eğitim vesaire, bütün bunlara bakarken belki bir şöyle bir zihninden ya da hatta bir kağıda bile sıralayabilir. Yani hangi alanlarda oldukça benzeriz, hangi alanlarda benzeriz, hangilerinde farklıyız, hangilerinde oldukça farklıyız ve buradan ne gelebiliri üzerine düşünmek gerekiyor.
Tabii, bu oldukçalar özellikle önemli. Hani ılımlı farklılıklar zenginlik bile yapabilir. Aynen, bir problem değil yönetebilme. Oldukça farklı olmak da engel değil. Sonuçta kimin evlenirsen evlenir, bazı noktalarda farklı olacağımız kesin. Ama bu hani yönetmek zorunda olduğunuz bir mesele anlamına gelir.
Ya da oldukça farklı alanlar çoklu alandaysa,
çoklu falandaysa, çok ana meseleler üzerindeyse evliliği çok zora sokabilir.
Evet, evet. Bir diğer kriter farkındalık. İşte bu şeyi yaptık. Benzerliklerimizi, farklılıklarımızı, işte benzerlikte zaten sıkıntı yok. Buralarda benzeriz, burada oldukça benzeriz. Şimdi farklı olduğumuz alanları tespit ettik, az çok sezdik, bilgi aldık. Sonra?
Şimdi farkındalık aslında tam da bu. Bu iki benzerlik farkındalıklara bakıp, ya bu evlilikte muhtemelen beni bekleyen güzel taraflar şunlar, beni bekleyen negatif taraflar şunlar gibi bir kanaat edinmiş oluyorsunuz. İşte bunu satın alıp almama. Yani bu başınıza geleceği önceden biliyorsunuz. Ya ben bilmiyordum, çünkü evliliklerde bu oluyor. Başıma bunların geleceğini bilmiyordum. Doğru bilmeyeceğimiz bir taraf var ama bazı şeyler aslında öyle olacağı görünebilir, görünebiliyor, biliniyor. Sizin onu görebilir hale gelmeniz mümkündü. Bakın, her şeyi hiç kimse bilemez. Ama bazı şeyler yeterince bir bilgi sahibi olduğunuzda bilinebilir bir şey. Diyelim ki siz tansiyonun belirtisini bilmeyebilirsiniz. Ama tansiyonla ilgili belli bir şeye sahip olsanız, eğitime sahip olsanız ve bilgiye sahip olsanız bilebilirdiniz onu. Çünkü bazıları biliyor. Burada da aslında bilinebilir tarafları bilmek mümkün. O bilinebilir tarafları bir araya getirdik. Dedik ki ya bu evlilikte kardeşmiş, muhtemelen şöyle bir şey olacak. Bu bana uyar mı?
Ya mesela işte aile apartmanında yaşayacağız. Kayınvalidemle aynı binada yaşayacağız. Yani şöyle bir öngörülebilir. Bunun zorlukları var, güçlükleri var. Bu meseleyle nasıl, buna nasıl yaklaşacağım? Ne olmalı benim buradaki şeyim, tavrım vesaire.
Veya diyelim ki işte ya ben, diyelim ki benim ailem diyelim ki muhafazakar, onun ailesi diyelim ki oldukça liberal veya işte batıcı tarzda yaşıyor. Bu ne getirir?
Bunun için şeye gerek yok. Burada bir sürpriz ya da kısmet diyeceğiniz bir şey yok. Buradan bir şey gelebileceği malum.
Burada bu analizleri yapmak şöyle bir şey. Hep dedik ya, sadece karar almak için önemli değil. Aynı zamanda bunları yönetmek için de farkında olmak önemli. Evet. bir ön alıyorsun yani. Ailenle karşı aynı dikkat, bir araya getirin de iki eş bir konuşuyor. Bak bizim şöyle şöyle şöyle çıkabilir. Annem böyle yapabilir, baba böyle yapabilir. Şurada problem, hazırlıklı olalım buna.
Evet.
İki tarafı da bir nevi yönetmemiz lazım. İki tarafın kendi ailesiyle konuşup buradan bir evliliği iz bırakacak şeyin olmaması gerekir.
Hocam ama işte sanki şöyle itirazları duyar gibi de oluyorum. Bazen böyle şey çok sık duyuyoruz. İşte böyle değildi, değişti. Nişanlıyken böyle değildi. İlk tanıştığımızda böyle değildi. İlk zamanlar gayet şeydi. Sonradan değişti. Ya, nasıl anlamlandıralım?
Şöyle, iki taraf aslında şöyle bir şey var. İnsanlar bir ilişkide bir şeyi çok istiyorlar ise bazı davranışlarını gerçekten de değiştirebilip denetleyebilirler. Bunu illa film fırıldak olsun diye yapmazlar. Hani diyelim ki kızı etkilemek için olağandan kibar davranabilirsiniz. Olağandan normal haliniz o kadar kibar değildir aslında.
Hı hı.
Fakat o dönem için olağandan kibar davranma eğilimimiz olur. Benliklerimizin iyi taraflarını öne sunma eğilimimiz olabilir. Bir çaba olur farkından. Biraz da hafif de bir şey vardır. Siyaset yapma vardır bu işlerde. Ama hani yeterince bir hayat tecrübesine veya bak derinlikli bakış açısına sahip olduğunuzda aslında gerçekte nasıl olduğunun işaretleri de vardır. Bunları sizin görüp görememe beceriniz, potansiyeliniz vardır. Bir kısmı bunların, yani çünkü insanları acayip değiştiremeyiz, değişmez, kolay kolay değişmezler ya. Biz psikolojide biliyoruz ya, insanların kişiliklerini bir yerden şuraya getirmek için ne kaç takla attığımız o kadar da kolay değişmez insanlar aslında.
Evet.
Sadece siz göremiyorsunuzdur.
Bir de sadece kişiliğinde ya da davranışlarında değişim şöyle de açıklanabilir. Gerek ilk tanışma döneminde, bağlanma olduktan sonra da diyelim o nişanlılık döneminde bedeller biraz şey, yararlar bedellerinden, ödüller bedellerinden fazla. İki taraf da birbirine daha şey dikkatli, daha böyle işin içinde tutku var, bağlanma var. Yani ilişkiden aldığınız ödüller daha fazla ama evlilikle beraber o ödül bedel dengesi biraz değişmeye başlıyor. Çünkü artık sorunlar birlikte yaşamanın getirdiği, o da sanki kişiliklerin böyle biraz değişmiş olabileceğini düşündürtüyor olabilir diye düşünüyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Mutlu Evlilik Atölyesi'ne devam ediyoruz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Kıymetli hocam, psikiyatrist, profesör, doktor Medaim Yanık'la eş seçimini konuşmaya devam ediyoruz. Eş seçimini konuşurken 5 unsur 4 kriter yaklaşımından bahsetmiştik. 5 unsur geçtiğimiz programlarda üzerinde durduk. Şimdi de 4 kriter meselesinden devam ediyoruz. Bunda son 4 kriterin son maddesi olan kötü kişi, riskli kişi ve zor kişiyi ayırt edebilme. Hocam ne demek kötü kişi, ne demek riskli kişi, ne demek zor kişi, ne demek? Burada kişilik özellikleri ya da patolojileri belki şimdi konuşacağız. Buyurun hocam.
Şimdi şeyde aslında yine spektrumal düşünürsek bir uçta kötü kişi, gerçekten kötü bir insan, insan olarak kötü bir kişi, işte kötülüğe yatkın bir kişi, ortalama iyi, oldukça iyi diyebileceğimiz bir şey var. Şimdi kötü kişi, iyi kişi ne demek? Yani iyi veya kötü olmanın aslında erdemli, erdemsiz olmak bir unsuru şu. Bence iki unsur açısından. Kötü kişinin bir özelliği, diyelim ki hani zalim olan, psikopat olan, hırsız olan, başkalarına cani olan,
Sömüren.
Bunlar kötü kişi. İyi kişi kim? Hani erdemli kişi, cömert olan, merhametli olan, dürüst olan, adaletli olan, cesur olan, sadık olan, hoşgörülü olan. Şimdi bir insanı, karşımızdaki insanın bu spektrumda nerede olduğu, yani zalim mi oldu, adaletli mi oldu? Bunlar çünkü çok temel şeyler. Diyelim ki başkalarına karşı zarar veren, sömüren biri mi, adaletli biri mi? Acıma duygusu var mı? Merhametli mi, merhametsiz biri mi? Dürüst mü, aldatan biri mi? Bu çok, bir kişi düşünün, çok psikopat, yakışıklı, güzel söz söylüyor, sizi çeldirecek şeyler söylüyor. Ama adam yapı olarak aslında psikopat, yalancı, dolandırıcı. Bu kişiler zorba, sömürücü veya tacize eğilimli. Sizi diyelim daha ilk şeyde cinselliğe, kaba cinselliğe zorluyor. Şimdi bunlar kötü kişi. Kötü kişiyi bu kitap boyunca dediğimiz en önemli şey şu: dolandırıcı, zorba, sömürücü, tacize eğilimli kişiden hem arkasına bakmaksızın kaçmak.
Yani şu çok herhalde riskli bir şey olurdu. Ha ben değiştiririm, ben onu işte düzeltirim, ben onu işte ne bileyim ehdileştiririm, döndürürüm gibi şey riskli, çok riskli bir şey. Yani ben, tabii, kaçmak lazım bunu gördüğümüz anda.
Yalancı, dolandırıcıdan, zorbadan, sömürücüden, tacize eğilimi olandan, cinselliğe zorlayandan arkasına bakmadan kaçmak lazım. Bunu değiştirmek gücü herhangi başka bir insanın elinde değildir. Kendini ve neslini korumak daha önemli bir meseledir. Kaşı güzelmiş, parası varmış, iyi bir aileden geliyormuş. Bunların hiçbirinin önemi yok. Kötü kişi var ise ailesinin ne olduğunun, kaşının boyunun ne kadar güzel olduğunun bir evlilikte hiçbir önemi yok.
Evet. Bu hani bununla çok bağlantılı belki değil ama hocam bu değiştirme meselesinde bunu da çok sık görüyoruz. Yani şey böyle ben fiziksel açıdan çok bir çekmişler dediğiniz gibi bazen öyle oluyor ya. Huyunu görüyor, suyunu da görüyor ama şey şu, ben bunu değiştiririm. Yani illa bu hani psikopat vesaire değil. Kötü huyları olabilir. Kendi uymayan huyları. Ben onu değiştiririm. Ya yani bu en büyük yanılgılardan biri. Şeylerde de, terapilerde de vurguluyoruz. Bir insanın kendisini bile değiştirmesi ne kadar zor. Ben seni değiştiremem. Sen ancak kendini değiştirebilirsin. O da çok zor bir mesele. Sen eşini değiştirebileceğini düşünüyorsun.
Feyzullah, benim oradaki düşünmem şu. Bu değiştirmeyi kafaya koyduğun şey, değişmezse de ben bunu idare edebilirim diyorsa
Okey.
Ama bu olmazsa olmaz şeylerden biri. Çünkü bak, yalancı ve dolandırıcı mal mülk emniyeti olmuyor. Hı hı. Senin malını mülkünü yiyor, ortalarda dağıtıyor. Zorba sana fiziksel olarak güç kullanıp şiddet siyaseti yapıyor. Seni zorla, güçle yönetiyor. Hı hı. Sömürücü sürekli alıyor, vermiyor. Hem malını mülkünü, hem bedenini, hem duygularını sürekli sömürüyor, vermiyor. Tacizci kendi cinsel eğilimleri için her şeyi kullanıyor. Bulduğu her şeye yöneliyor. Sen de onun için araçlardan birisin. Hı hı. Kim olursa olsun, malı mülkü, zenginliği, güzelliği ne olursa olsun, böyle durumlarda mutlaka kaçmak lazım.
Peki, kabaca bir ayrım yapıyoruz. Kötü, riskli. Riskli kişi ne demek?
Bir de Feyzo'da şeye de çok bakmak lazım. Hani kötüyü ayırt ederken bu kişide ne kadar iyi özellik var? Hani pozitif psikoloji açısından düşündüğümüzde kaşına boyuna bakıyoruz ya, kişiliğine bakıyoruz ya. Özellikleri şunlara bakmamız lazım. Yani bu insanı iyi yapan hangi özellikleri var? Yani bu insanda diyelim ki mesela merhamette, dürüstlükte, adalette, cesarette, hoşgörülükte, bunlar hani erdem dediğimiz şeylerden ne kadarı bolca tevarüz etmiş. Bu da kıymetli bir şey. Hani
kıymetli, yani pozitif olanları bir bulmaya çalışmak, tabii, anlamaya çalışmak. Belki bunu ilk görüşmelerde anlamak zor olabilir. Burada benim aklıma gelen şey ve çevreden onunla ilgili bilgi ne diyor? Arkadaşları tarafından nasıl görülüyor? Ailesi tarafından nasıl görülüyor? Biraz çevreden bilgi almak. Biraz o anlamda belki ilk birkaç görüşmede çok hepsi anlaşılmayabilir. Süreç içerisinde bir çevrenin bilgisi, belki ona daha sonra geleceğiz, önemli bir mesele.
Evet. Kötü, riskli kişiyi ayırt etme. Aslında riskli kişiden bahsettiğimiz şey şu: kötü kişi zorbaydı. Şiddeti siyaset olarak kullanıyordu. Bundan kesinlikle kaçmak gerekiyordu.
Evet.
Ama diyelim ki bir de öfke kontrol problemi var. Bu yüzden de şiddete eğilimi var. Şimdi bu riskli. Kişi, bu farkı ne? Diyelim ki normal zamanlarda iyi, makul bir adam. Ama aniden öfkelendiğinde ortalığı dağıtıp zarar veren bir şey. Riskli mi? Riskli.
Evet.
Özellikle de öfke kontrolü ağır derece bozuksa. Sizin de diyelim ki yapınızda öfkeli biri ise, eyvah demek ki iki tane birbirini tutuşturan kişinin bir araya gelmiş olması demektir. Bunlar da risk. Şiddete bir eğilim var, öfkeden kaynaklanan bir şiddete eğilim var. Veya diyelim ki kişide aşırı bir kıskançlık var. Spektrum kıskançlığı şöyle düşünsek, aşırı kıskanç, kıskanç, ortalama kıskanç değil, hiç değil. Aşırı kıskanç biri, yapısı itibariyle kiminle evlenirse evlenelim, mizaç özelliği olarak kıskanç biri. Aşırı kıskanç biri. İlk başta size hoş geliyor, beni seviyor ki kıskanıyor.
Koruyor, kolluyor.
Koruyor, kolluyor ama ondan sonra
bana çok düşkün.
Aşırı kıskançlık hayatı zindana çeviriyor. Çünkü o kişinin bu sefer denetlemeye başlıyor. O kişinin zihni huzursuz ya, sürekli kıskançlık bir de şüphecilikle sıklıkla birleşir. O ikisi beraber olunca kişi karşıdakini, sürekli eşini denetlemeye çalışan, onu, hayatını bir zindana sokmaya çalışan, bir oda içine sokmaya çalışan, bakışlarını denetlemeye çalışan, başkalarından duvar örerek uzaklaştırmaya çalışan bir hale dönüşür. Bu açıkça riskli bir şeydir. Bir kişi de öfke kontrolde aşırılık var ise, aşırı bir kıskançlık var ise, aşırı bir şüphecilik var ise, bu kişiyi riskli kılar. Alkol, madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı var ise, bu da bir risk içerir.
Evet.
Bakın, kötü de mutlak anlamda kaçın demiştik. Burada ise yani risk var. Riski aldığını bilmen lazım. Veya diyelim ki kumar oynama alışkanlığı var. Veya bu kişi çalışmıyor. Bunlar da bir kişi için ciddi risklerdir. Yani böyle bir şeyi, ben bunu değiştiririm diye düşünmek, hele buralarda zaten o kötü olan özelliklerde dolandırıcı, zorba, sömürücü, tacizci değiştirmeye çalışmak aptallık.
Evet.
Onu düşünmeye çalışmak bile aptallık. Arkana bakmadan kaçman lazım. Riskli kişiyi değiştirmeye çalışmak, yani bir psikiyatri profesörü düzeyinde yoksa bilgisi, zor iş, onu söyleyeyim ya. Çünkü biliyorsun, klinik penicileri aşırı kıskancı denetlemek için işte ne kadar, kaç takla attığımızı veya ilaç kullandığımızı, hani zor bir şey.
İlaç kullanmak gerekebiliyor. Onun dışında bir kere kişinin bunun artık farkında olması, bir dakika, bu sıkıntı veriyor. Bendeki bu hal ya çok doğal bir hal değil. Artık onu da rahatsız edip kabul etmesi gerekiyor. Kabul etti, gelecek, bir de değişecek. Yani imkansız değil ama zor. Yani böyle çalıştığımız vakalar vardı tabii ki. Evliliklerin ilk yıllarında daha yeni bir sorun olmaya başlamış. Ama adamcağız yani bunu fark etmiş. Denetlemekte çok zorlanıyor. Ama bir şekilde de bu işte bir yanlışlık olduğunu, aşırılık olduğunu da kabul ediyor. Ve bunun için yardım almaya gelmiş. Böyle olduğu zaman mümkün. İki tarafta böyle diğer meselelerde kendileri birbirlerini seviyorlar, güzel huyları var, iyi huyları var, işte yani aslında iyi bir insan. Hı. Ama burada denetlemekte çok zorlandığı bir kıskançlık ve şüpheciliği var. Mesela bu faydalanabilir ama zor bir, tabii kolay değil. Hı. Kolay değil. Riskli kişi, bir de zor kişi. Zor kişilikler.
Evet.
Burası için de söyleyebiliriz hocam.
Zor kişi de hani aslında sosyal bir tabir, zor kişilik şey. Bizim klinik psikoloji, psikiyatri deneyiminde aslında kişilik bozukluğu dediğimiz kategoriyi içeriyor. Bir kişi narsist bir kişiliği mi var, obsesif bir kişiliği mi var, bizim sınırda kişilik dediğimiz bir şey mi var, aşırı depresif mi? Şimdi bu nasıl olacak? Yani bunu tabii kişilerin bir psikiyatr gibi, psikolog gibi, klinik psikolog gibi oturup bunları değerlendirmesi kolay bir iş değil. Ama hani aslında zor kişi tabiriyle, ya bu kişi bir belli bir tanışıklıkla bunlar fark edilebilir.
Ve narsizm kolay dışı fark edilebiliyor aslında. İnsanlar az çok biraz tanıyor. Bazen yanlış tanımlanıyor.
Ya işte bir düzeyde biraz psikoloji okur yazarı olmakta fayda var. Yani psikoloji okur yazarı olmak artık hani biraz modern dünyada biraz ekonomiden anlamamız gerekiyor ya.
Evet.
Biraz da psikoloji okur yazarı olmak gerekiyor.
Evet.
Aslında diyelim ki belli klasikler o var. Aslında öyle yüzlerce aşırı psikolog o gibi olmaya gerek yok ama diyelim ki hani belli bir kitaplığınızın olması gerekiyor psikoloji ilmiyle ilgili. Belli bir okur yazarlık düzeyinizin olması gerekiyor ki bir farkındalık oluşsun.
Evet. Yani şey bu mesele tabii ki şey kolay değil ama hani böyle biraz biz hani burada açsak narsist kişi nasıl tanınabilir? Narsist kişilik ne demek? En azından bizi dinleyenler açısından.
Şimdi, narsist kişilik. Narsist kişilerin ana özelliği kişinin kendisini her şeyin odağı haline getirmesi. Ben iyiyim, ben güzelim, ben başarılıyım. İkinci şey başkalarının da kendisini böyle muamele etmesini beklemektir. Kişi bir kendisini abartılı bir konuma koyuyor. Başarı, üstünlük, güç. İkinci diyor ki siz de diyor bunu görün diyor. Bana buna göre muamele edin. Kendince bu muameleyi almadığında da kişi bundan dolayı öfkeleniyor. Çatışmaya giriyor, tartışmaya giriyor. Böyle güçlü bir benlik başkalarının onu beğenmesine, onu üst görmesine ihtiyacı var. Hepiniz ben öyleyim, siz de bana bu gerçekliği böyle davranın bana. Bu olmadığında da insanlarla kolay çatışmaya, kavgaya, manipülasyona giriyor.
Ya da tartışmalarda ya da bir şey de olabilir. Hep haklı taraf olmaya çalışan. Tabii. Haklı, hep haklı olduğunu düşünen.
Her zaman haklı o.
Evet.
Her zaman bilen o. Her zaman işlerin en iyisini yapan o. Sen ne hakla? Sen anlamıyorsun şeyi.
Ya mesela hani bir kişi bunu belki nasıl bunun nüvelerini anlayabilir? Böyle sık sık karşı tarafın mesela bir yanlış bir kelime söylüyor. Hemen orada şap diye yanlışının yüzüne vuruyor. Dalga geçiyor. Bilgisiyle, şu suyla, bu suyla, özellikleriyle çok eleştiriyor. Bu anlamda sanki böyle beğenmiyormuş gibi. Karşı tarafa böyle beğenilmeme hissini veren, kabul edilmeme hissini veren kişilerde bu beklenir bir şey. Bu özellik var gibi düşünülebilir.
Bir özellikleri de karşıdakilerin duygularını da anlamıyorlar. O kadar kendi ihtiyaçlarına yoğunlaşmışlar ki karşıdaki insanın halini neredeyse hiç anlamadıkları.
İncindi mi, kırıldı mı fark etmiyor. Ve şey mesela çok duyarız ve insan da biraz şey yapar böyle şey söylüyordu. Bir şey söylüyorum, bir kelime yanlış söylüyorum hemen onu düzeltiyor. Bir de böyle istihzalı bir şekilde düzeltiyor. O öyle değil böyledir falan gibi. Şimdi, muhabbet etmek zorlaşıyor.
Biliyorsunuz şöyle kitaplar var. Narsist kişiyle baş etme.
Evet.
Klinikte de çalışıyoruz. Hı hı. Narsist bir eşi var ise ki narsist taraf genellikle gelmez.
Aynı.
Diğer eşi gelir. Bu kişiyle nasıl baş edecek, bu nasıl yönetecek diye. Yani eğer siz zor kişiyle evlenirseniz hayatınızın bir döneminde bu zor kişiyi nasıl yönetmek gerekir ile ilgili ya kitap okumak ya da terapide desteği almak zorunda kalabilirsiniz.
Doğru. Obsesif kişilik ne demek hocam?
Ya obsesif kişilik zor kişiliğin parçalarından biri. Özellikle de şiddetli olduğu zaman problem. Aslında obsesiflik ılımlı olduğu zaman bayağı katkı da sağlıyor.
Başarı da getirebilir.
Başarı da getirebiliyor. Hani spektrumun çok ucunda olmazsa obsesif kişilik mesela sorumluluk duygusu getirebilir.
Dikkatlidir,
titizlik getirebilir. Adalet duygusunu güçlendirebilir. Ilımlı bir obsesiflik aslında güven de sağlar, güvenilir insanlar. Hı hı. Ama aşırı boyutlu olursa obsesiflik, bu sefer diyelim ki mükemmeliyetçi olma zorunluluğu ve mükemmel olmayınca hiçbir şeyi kabullenmeme.
Çok kuralcı.
Aşırı kuralcı.
Fazla kuralcı.
Esnek olamama. Hı hı. Mutlak kuralları var evin içinde. Çocukların, eşin uyması gereken şey. Herkesin mutlaka şöyle başarılar elde etmesi lazım. O başarıyı elde etmediğinde sert yüzle şey yapıyor, üzerine gidiyor, aşağılıyor. Her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşünüyor. Bunlar olmayınca da eşiyle, çocuğuyla çatışma içine giriyor.
Meli malıyı çok kullanan kişiler belki. Meli malıyı çok, şöyle olmalı, böyle olmalı. Her konuda böyle belli kuralları var. Ve fazlaca var. Evin içerisinde, evin dışında gördüğü zaman. Mesela işte bu araba buraya nasıl park edilir? Bu araba buraya park edilir mi? Gibi. Ya da evde böyle bir şey damladı, etti. Hemen oradan büyük bir sanki mesele olmuş gibi. Normalde
hem kendi iç dünyalarında Feyzullah büyük bir çatışma yaşıyorlar bu kişiler. Bunu çevrelerine de olduğu gibi yansıttıkları için hani biraz da böyle bir yani sıklıkla da beraber olur. Biraz da egosu var ise çekilmez bir insana dönüşebiliyorlar ağır formları.
Ağır form.
Ama ılımlı formları aslında bayağı işine gücüne düşkün, çocuklarına düşkün, biraz titiz, biraz şey, makul bir şey sağlayabiliyor.
Aynen, yani obsesif tek başına böyle deyince çok negatif bir şeymiş gibi değil, ama spektrumda değil. Nereye?
Tabii spektrumda nereye geldi? Mı? Çok uçta olursa cidden kişinin kendisini ve hayatını bozuyor.
Hele diğer mesela eş de o anlamda daha biraz rahat tarafa gidiyorsa o bayağı bir çatışma.
Tam klinikte en çok gördüğümüz formlardan bir tanesi. Bir taraf obsesiflikte bir uçta, diğer taraf ise bunları saçma ve mantıksız görüyor. Fonksiyonel olmadığını söylüyor. Yani burası biraz dağınık olsa ne olur, düzenli olsa ne olur.
Belki hani bir araya getiren şey onları, belki de ilk bu çekim alanı, bu farklılık bile olabilir. Yani adam görüyor, o ne kadar şey tertipli, düzenli, şöyle kendine güvenli, kuralcı vesaire, çekiyormuş gibi oluyor. Ama sonradan o farklılık şeyin haline dönüşüyor. O sorunun merkezi haline görüşüyor. Bir sınırda kişilik dediğimiz şey.
Sınırda kişilik de şu aslında. Bazı insanlar ruh hallerini yönetmekte zorluk çekiyorlar. Ruh hallerinde çok hızlı değişimler oluyor. Ufak bir şeyde çok hızlı tepki veriyor. Yine negatif bir şeyde çok hızlı dibe çöküyor. Bir boşluk hisleri var. Hayata karşı böyle bir ya sürekli bir isyan halleri var veya diyelim ki bir nevi yerini tutturama, doyum sağlayamama var. Hallerinden bir yetinememe halleri var. İşte riskli davranışlar yapabilme eğilimleri var. Bu da zor kişilik demektir. Çünkü o evlilik biraz böyle birinin predictable olması, nerede ne yapacağını bilmesi, duruma uygun davranmasını gerektirir ilişkiler. Ama bu insanlar kendi iç dünyalarında o kadar psikolojik olarak dalgalılar ki, o kadar büyük çıkmazlar ve gerilimler yaşıyorlar ki, bir başkasıyla genellikle ilişkiye fırtınaya da çekiyorlar. Bazen o cazip de yapıyor bunları. Böyle fırtınalı iç dünyaları renkli ve derinlikli gibi algılanıyor. Aslında burada bir kaotik bir iç dünya var. Zengin bir iç dünyanın derinliği yok. Düzen yok orada çünkü.
Şöyle desek doğru olur mu acaba? Karşıdaki kişiye ya bu beni çok mu seviyor? Bana çok mu aşık, yoksa benden nefret mi ediyor? Ve hızlı böyle bir geçişler varsa bir düşünülebilir değil mi hocam? Evet. Yani karşı tarafı nefret etmeyle çok sevme, yerin dibine batırmayla göklere çıkarma arasında çok küçücük şeyler tetikleyebiliyor gibi.
Aynen öyle ve karşıdaki kişinin ruh hallerindeki çok hızlı değişmeler, hem kendisini şahit olduğunuz, hem size karşı, hem kendi iç dünyasında. Bunalımların belki teknik şeyle hani şey, çok bunalımlı. Evet. Çok sorunlu kendi birebir dünyada, hani gerçek hayattaki sorunların boyutuna bağlı, orantısız şekilde iç dünyasında yoğun bir
ve davranışlarda şey da bir dengesizlik oluyor. Yani bir gün size, çevresine karşı da öyle. Bir gün geliyor canım cicim, sarılır, şey yapar, muhabbet, ertesi gün yüzünüze bakmaz gibi. Depresif kişi, yani bu depresyon, depresif kişi olmak, depresif kişilik.
Ya bu mutlak bir şey değil, diğerleri kadar sert bir kriter değil, ama bazı insanların cidden de ruh halleri, enerjileri daha çökkün oluyor. Başkalarına yönelik bir tutumları değil, ama kendi hayat enerjileri düşük oluyor. Kendileri hayata karşı böyle bir keyif, neşe almakta zorluk çekiyorlar. Bu halleri ilişkilerine de yansıyor. Daha içe dönük, kendi iç dünyalarında yaşama eğiliminde oluyorlar. O yaşadıkları acıyı doğal olarak da karşıdakine yansıtıyorlar. Biz ona distimik bir karakter diyoruz. Hani bir insan çok zeki olabilir, çok iyi niyetli olabilir, biraz depresif, idare edilebilir. Hani ne seçtiğinizi bilmek, zaten bu tür şeyler mutlak engel değil. Hani kötü kişi de ne diyorduk? Arkana bak, kaç.
Evet.
Burada ne aldığını bil. Hani böyle bir depresif, enerjisi düşük bir kişilik haline gelmiş, bizim teknik tabirle distimi dediğimiz kronik depresyon hali bir evlilik ilişkisinde bir zorluk çıkarır.
Evet.
Bunu satın alıp almamaya bakmanız lazım.
Evet hocam. Bugünlük de vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, Mutlu Evlilik Atölyesi'nde bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda eş seçimi meselesinin son belki bölümünü yapabiliriz. Oradan devam edeceğiz. Şimdilik bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş ve kıymetli hocam, Profesör Doktor Psikiyatrist Medayim Yanık'la Mutlu Evlilik Atölyesi'ni sonlandırıyoruz efendim bu akşamlık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.